الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين يا ربي sen dinini en iyi anlayan, en iyi yaşayan kişiler olmamızı nasip eyle. İbrahim Aleyhisselam, Muhammed Aleyhisselam, bu dini nasıl anlamış, nasıl yaşamış ve nasıl anlatmışsa, o şekilde olmayı bizlere lütfeyle ya Rabbi. Geçen derslerimizde bir sayfayı atlamışız. Bir arkadaşımızın uyarması üzerine farkına vardık. Şimdi onun için 77. ayete döndük Maide suresinin. Bu ayette Allah-u Teala şöyle buyuruyor. قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينُكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ De ki ey ehli kitap dininizde haksız yere aşırılık yapmayın. Yani hakkınız olmayan şeyleri yapmayın. وَلَا تَتَّبِعُوا اَهْوَاءَ قَوْمٍ قَضَّلُّوا مِنْ قَبْلُ Sizden önce yoldan çıkmış olanların arzularına uymayın. Ve adallu ketiran onlar yoldan çıktı. Çok kimseyi de yoldan çıkardılar, saptırdılar. Ve adallu an sevâis sebil onlar düz yoldan, orta yoldan ayrıldılar. Yani aşırılık yaptılar. Biri bu tarafa geçti, biri bu tarafa geçti. Şimdi bu ehli kitap derken tabi burada ilk akla gelen Yahudi ve Hristiyanlardır. Biliyorsunuz İsa Aleyhisselam Allah'ın nebisi olarak, Resul olarak İsrailoğullarına geldi. İsrailoğulları zaten onun beklentisi içerisindeydi. Allah-u Teala ona Tevrat'ı ve İncil'i öğretti. Şeyler, mucizeler verdi. Yani muhataplarının hiçbir şekilde şüphe etmeyeceği şekilde bu şahıs Allah'ın elçisidir şeklinde. Biliyorsunuz işte bir kuş heykeli yaptı, üfledi, Allah'ın izniyle kuş oldu. İşte alaca hastalığı, anadan doğma kör. Onları iyileştirdi. Allah'ın izniyle ölüleri diriltti. Bütün bunlar birer mucize. Yani İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın elçisi olduğunun belgesi. Şimdi düşünün, siz bir yerdesiniz mesela diye bir okulun müdürüsünüz. Birisi gelip diyor ki ben bu okula öğretmen olarak tayin edildim. Mesela çok sevdiğiniz bir dostunuz. Aa ne güzel, çok sevindim dersiniz. Ondan sonra ne dersiniz? Tayin belgeni ver dersiniz değil mi? Size dese ki ya sen bilmiyor musun benim öğretmen olduğumu yetki? Tamam güzel de seni o makamın öğretmen tayin edildiğini bana ispatla, öğretmen tayin ettiğini bana ispatlaman lazım. Şimdi birisi de geliyor diyor ki ben Allah'ın elçisiyim. Güzel seni severiz ederiz ama ispatla. İşte İsa Aleyhisselam o belgeyle geliyor. İspatlayacağı belge öyle bir belge olmalı ki onu Allah'tan başkası düzenleyememeli. İşte bu ölüleri diriltme işi. Allah'tan başkasının yapabileceği bir iş değil. İşte bir kuş heykeli anadan doğma kör, alaca hastalığı, Bunlar işte evde yediklerini, biriktirdiklerini söylüyor. Ve İsa Aleyhisselam Allah'ın elçisi olduğunu onlara ispatlıyor. Ve söylediği de şu. Diyor ki ve musaddikan lima beyne yedeyye minet tevrah. Bak ben hazır bulduğum Tevrat'ı tasdik ediyorum. Ve li uhille lekum ba'dallezi hurrime aleykum. Size haram kılınmış bazı şeyler de size helal kılmak için geldi. Şimdi bazı şeyler haram, size helal kılacağım. İşte bu hayvanların iç yağları, bir takım şeyler haram. Haram olunca bunlar ne yapıyorlar? Şey diyor ki, mesela sinagoglarda diyorlar ki getirin o yağları bize verin. Yemesi haram, onlardan güzelce mum yapıp satıyorlar. E şimdi bunları yemek helal dendiği zaman kimin işi bozulur? Onun için İsa Aleyhisselam'dan hoşlanmayanlar oranın din adamlarıdır. Hoşlanmayınca ne olmuş oluyor? Yani elimizdeki yetkiyi buna devretmiş olacağız. Diyerek İsa Aleyhisselam aleyhinde bir harekete geçiyorlar. O işin o tarafı fazla önemli değil ama asıl yaptıkları işte İsa Aleyhisselam'ı Cenab-ı Hak canını alıyor, ruhunu yükseltiyor ve onların elinden kurtarıyor. Onların elinden kurtarıyor ama onlar İsa Aleyhisselam'dan büsbütün kurtulmaya çalışıyorlar. Çünkü onlar bir Mesih beklentisi içerisindeler. Mesih gelmiş. Yani bir Nebi beklentisi içerisinde gelmiş. Nebi gelince bütün ümmet o Nebi'ye inanmak zorunda. O ümmeti o Nebi'nin elinden kurtarmak için bu hahamların yapması gereken çok önemli işler var. Yaptıkları en önemli şey onu Allah'ın Nebisi olmaktan çıkarıp kendisini ilah yapan bir kafir olarak ilan etmektir. Öyle ilan ettiğiniz an insanlar diyecek ki ya buna inanılır mı kardeşim? Bu ne? Yani bizim beklediğimiz Nebi bu değil. İşte Muhammed Aleyhisselam'ı da şey bekliyordu biliyorsunuz. Medine'ye gelen Yahudiler yine. Çünkü bugünkü Yahudilerin kitaplarını okuyun. Bu gelecek Nebi'ye inanmak onların imanın şartlarından bir tanesidir. Şimdi derler ki gelmesi gecikti ama gene bekleriz. Çok beklersiniz. Gelene inanmayın. İşte Medine'de bir Nebi beklentisi içerisindeydiler. O Nebi geldi. Çok iyi anladılar. Ama niye bizden değil? Yine kıskandılar. Aynen İsa Aleyhisselam'a yaptıklarını Muhammed Aleyhisselam'a yaptılar. Şimdi isterseniz Vedat'tan İsa Aleyhisselam'ı nasıl tanrılaştırdıklarını dinleyelim. Yani tanrılaştıranlar Hristiyanlar değil, Yahudilerdir. Tanrılaştırmalarının tek sebebi de bu insanlar ona beklenen Nebi muamelesi yapmasınlar. Evet, anlat bakalım. Evet.
İsa Aleyhisselam nübüvvetinin ilk yıllarından itibaren insanlara hem Tevrat ile hem de kendisine indirilen kitap ile yani İncil ile tebliğde bulunuyordu. İncil ile hükümler veriyordu. Bu hükümlerden en önemlisi de daha önce de Musa'nın kitabında yani Tevrat'ta yer alan en önemli hüküm yani 10 emirin birinci hükmü olan benden başka bir ilahın olmayacak hükmü. Bu 10 emirin birinci hükmü ve hükümlerin en önemlisi. İsa Aleyhisselam da insanlara bunu tebliğ etti. Bakın bugün elimizdeki İncil'lerde Markos bölümünün 12. babında 28. pasajdan itibaren şöyle anlatılıyor. Onların tartışmalarını dinleyen ve İsa'nın onlara güzel yanıt verdiğini gören bir din bilgini, yani İsa Aleyhisselam'a yaklaşan kişi bir din bilgini, ona yaklaşıp buyrukların en önemlisi hangisidir diye sordu. İsa şöyle karşılık verdi. En önemlisi şudur. Dinle ey İsrail, Tanrımız Rab tek bir Rab'dir. Tanrın Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla ve bütün gücünle seveceksin. En önemli buyruk budur diyor. Bu Tevrat'ta da yer alan en önemli hüküm. Yani İsa Aleyhisselam onların elinde olan Tevrat'ı da tasdik eden bir cevap veriyor din bilginine. Yani ben farklı bir şey getirmiyorum. Ben sizin elinizdekini tasdik eden bir nebiyim diyor. Ancak İsa Aleyhisselam'ın vefatından sonra İsa Aleyhisselam'ın hareketini bitirmek amacıyla bir takım işte projeler ortaya çıkıyor. Bunlardan bir tanesi de Pavlus'un hareketi. Pavlus normalde İsa düşmanı bir adam. İsa Aleyhisselam'ın takipçilerine işkenceler yapan bir insan. Onları tutuklatan bir insan. Ve Şam bölgesinde de İsa taraftarı bir takım insanların tebliğlerde bulunduğunu öğreniyor. Ve Kudüs yönetimi adına gidip oradakileri tutuklayıp Kudüs'e geri getirecek. Görevi bu. Şam'a giderken yol üzerinde Şam vizyonu denilen kendisinin anlattığı bir olay meydana geliyor. İsa Aleyhisselam evet yani İsa Aleyhisselam ona görünüyor. Onunla konuşuyor. Ona sesleniyor. Niye böyle yapıyorsun diyor. Neden bana işkence ediyorsun diyor. Neden yoldaşlarıma işkence ediyorsun diyor vesaire. Ve orada Pavlus'u seçtiğini söylüyor. Ve ona bir takım misyonlar yüklediğini söylüyor. Ve onu kendi havarisi olarak ilan ettiğini söylüyor. Normalde Pavlus İsa Aleyhisselam'ın havarilerinden birisi değil. Hayatı boyunca İsa Aleyhisselam'ı görmemiş bir insan. Hiç görmemiş. Ve havari ilan ediliyor. Ve diyor ki benim bu mesajımı, İncil'i, müjdeyi bütün uluslara yaymakla seni görevlendiriyorum diyor. Senin görevin bu mesajı bütün uluslara yaymak diyor. Ve bu hikaye üzerinden Pavlus kendi meşruiyetini ilan ediyor. İsa tarafından bizzat görev aldığını ilan ediyor. Ve bunun üzerine İsa'nın mesajı diye kendi bir takım öğretilerini etrafa yaymaya başlıyor. İsa'nın ismi üzerinden bunu yapıyor. Tabi bunu yaparken Kudüs'te, Filistin'de İsa Aleyhisselam'ın dibinde büyümüş. Yani onun dibinde yetişmiş. İsa'nın havarileriyle de diyalog içerisine giriyorlar ve onlarla ciddi çatışmalar yaşıyorlar. Onlar Pavlus ve taraftarlarına diyorlar ki ya biz sizin söylediklerinizi hiçbir zaman duymadık. İsa böyle şeyler söylemedi. Onlar da diyorlar ki Pavlus ve yanındakiler siz bedensel olan İsa ile görüştünüz. Biz ise gökteki İsa ile görüştük. O yüzden siz bizim anlattıklarımızı bilmiyorsunuz. Tanrısal İsa'nın öğretilerini biz insanlara anlatıyoruz. Siz bedensel İsa'nın öğretilerini insanlara anlatıyorsunuz diyerek o İsa Aleyhisselam'ın gerçek havarilerini de dışlamışlar. Bakın peki Pavlus ne öğretti insanlara İsa Aleyhisselam'la alakalı? Burada Pavlus'un direkt mektubundan okuyacağım. Kolosililere mektubu Pavlus'un.
Ama bir de şunu şey yap bakın. Pavlus'un mektupları şimdi nereden okuyorsun?
Yani İncil'den. Üzerinde İncil yazan.
Bugün İncil'in bir parçası haline
getirilmiş. Evet, kitabın içerisinde yazıyor bunlar. Birinci babın 15. pasajı. Görünmez Tanrı'nın görünümü. Bütün yaratılışın ilk doğanı O'dur. Görünmez Tanrı'nın görünüşü ve yaratılmışın ilki O'dur diyor.
Yani ilk varlık
hiçbir şey
o.
Yokken
hiçbir şey yokken o. Şimdi buna dikkat edin. Biraz sonra bizimkileri de katacağız buna.
Nitekim yerde ve gökte görünen ve görünmeyen her şey, tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar onda yaratıldı. Her şey onun aracılığıyla ve onun için yaratıldı. Her şeyden önce var olan odur ve her şey varlığını onda sürdürmektedir.
Her şeyden önce var olan o, her şey varlığını onda sürdürüyor. Yani o olmasa sen de hayatta olmayacaksın.
Şimdi öğreti bu yani. Pavlus insanlara böyle bir İsa figürü sunuyor. Tanrısal bir figür. Her şeyin varlığının sebebi, her şeyin varoluşunun amacı vesaire, böyle bir figür. Tabii Pavlus'un olduğu dönemde İsa'nın doğrudan bir tanrılaştırılması söz konusu olmuyor. Pavlus'tan sonra da çok Pavluslar ortaya çıkıyor. Yani Pavlus'un başlatmış olduğu bu İveç hareketi mi denir artık, bir yoldan çıkış hareketini daha da arayı açan sayısız Pavluslar geliyor. Mesela Orijen diye bir adam çıkıyor. Logos doktrini denilen bir şey ortaya atıyor. Diyor ki İsa sözdür, madem ki sözdür, madem ki kelamdır, o halde onun Tanrı olması gerekir. Ve İncil'lerde yer alan başlangıçta bir söz vardı. O söz Tanrı'ydı, o söz Tanrı ile birlikteydi. Her şey o sözün aracılığıyla var oldu şeklindeki pasajları İsa'nın Tanrılığının bir delili olarak sunuyor. İsa'nın tanrılaştırılması, bakın böyle bir takım yorumlar, bir takım tahriflerle adım adım aslında ta ki o işte 3. yüzyıla kadar, İznik Konsülü'ne kadar adım adım bir takım felsefelerle geliştirilen bir teoloji bu. Yani Pavlus da oldu bitti de değil, daha çok sayıda Pavluslar çıkıyor işin içine. Dolayısıyla bu tarz bir tahrif sürecinin sonunda, işte en sonunda o 4. yüzyılda 325'te İznik Konsülü'nde İsa Aleyhisselam Tanrı ilan ediliyor resmi olarak. Yani böyle bir sürecin sonu. Ya, ve İsa Aleyhisselam'ın kendi maalesef taraftarları da yok olup gidiyor. Bastırılıyorlar. Çünkü bu adamlar arkalarına yönetimi de alıyorlar. Roma yönetimini arkalarına alıyorlar. Çünkü Pavlus zaten Roma vatandaşı. Arkasında ciddi bir destek var. 70 yılında Roma Kudüs'ü istila edince maalesef İsa Aleyhisselam'ın oradaki taraftarları, havarileri de tamamen etkisiz hale gelmiş oluyor.
Tabii İsa Aleyhisselam için Allah-u Teala ne diyor? İsa Allah'tan bir kelimedir diye söylüyor, değil mi? Kelime. Kelime ne demek? Onu Cenab-ı Hak ifade ediyor. Diyor ki Âl-i İmrân suresinde İnne mesele 59. ayet Âl-i İmrân. İnne mesele İsa indallâhi ke mesele Âdem. İsa'nın örneği Âdem'in örneği gibidir. Âdem'in anası toprak. Babası kim? İsa'nın anası Meryem. Babası kim? Peki oradaki kelime ne? Halakahu min turabin, ikisini de topraktan yarattı. Çünkü Meryem validemizin rahminde oluşan şeyler topraktan gelen bir öz. Adem Aleyhisselam da topraktan yaratılmıştır. Oradan gelen bir özle oluşmuştur. Sümme kâle lehu kun, ol dedi. İşte Allah'ın kelimesi bu, sözü bu. Ol. Bunu Adem'e de söyledi, şeye de. Bize de aynı şeyi söylüyor. Bizim de ana rahminde oluşumuzda Allahü Teala ol emrini veriyor. Biz de oluşmaya başlıyoruz. Feyekun. Ve de o da oluşmaya başladı orada. Şimdi ama insanlar bunları saptırmakta son derece mahir durumdalar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem henüz Nebi olarak gelmeden Medine'ye Yahudiler yerleşmişlerdi. Bütün arzuları yeni gelecek Nebi ile birlikte, işte bugün peşine düştükleri Armagedon dedikleri, işte vaat edilmiş topraklar dedikleri şeyi elde etmek. Onu bekliyorlar. İşte göreceksiniz, bir Nebi gelecek, o zaman biz nasıl hakim olacağız diye aslında farkına varmadan Medinelileri de İslam'a hazırlıyorlar. Bilmeden hazırlıyorlar onları. Burada şeyde diyor ki Allahü Teala Bakara 86. ayette وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ. Kendileriyle birlikte olanı tasdik eden kitap Allah katından gelince, Kur'an-ı Kerim. وَكَانُوا مِنْ قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذ۪ينَ كَفَرُوا. Halbuki ondan önce kafirlere, yani Medine'deki müşriklere, çevrelerindeki müşriklere diyorlardı ki göreceksiniz, Nebi gelecek, önümüz açılacak. Onun getireceği kitapla önümüz açılacak. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. O tanıdıkları Nebi gelince onu görmezlikten geldiler.
yok saydılar. Ve lanetullahi alel kafirin, Allah'ın laneti o kafirleredir. Bi'se meşterav bihi enfusehum, kendilerini ne kötü sattılar. En yekfuru bima enzelallah, bagyen en yunezzilallahu min fadli ala men yeşâ min ibadi. Allah-u Teala'nın indirdiklerini görmezlikten geldiler. Biliyorlar ki bu Allah'ın kitabı. Niye? Allah kendi takdir ettiği birine ayetleri indirmiş. Kendilerinden değil ya. Niye bizden değil? فَبَاءُ بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِر۪ينَ عَذَابٌ مُه۪ينَ Gazap üzerine gazabı hak ettiler. Ona gazaba geldiler. O kafirler için alçaltıcı bir azap vardır. Dikkat ederseniz o gün bugün hala çok sıkıntılı bir hayat yaşıyorlar. Bugün işte efendim Fırat'la Nil arasını biz alacağız falan. Ya kardeşim bak, Allah-u Teala Bakara 40. ayette diyor ki Ya beni İsrail ezkuru ni'meti yelleti en'amtu aleykum. Ey İsrail oğulları, size verdiğim nimeti aklınızdan çıkarmayın. Ve evfu bi ahdi ufi bi ahdikum. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin. Bak gelen nebiye inanacaktınız, kitaba inanacaktınız. Ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. Ve iyyâye ferhabun, yalnız benden korkun. Şimdi bakın, orada Müslüman olsalardı tamam. İşte Ömer radıyallahu anh zamanında Fırat'la Nil'in arası tümüyle Müslümanlara geçti mi? Hala Müslümanların elinde. Ne uğraşıyorsunuz boşuna? Aslında onların bugün işte Suriye'deki, diğer yerlerdeki o karıştırmaları hep bunu şey yapmak için, işte Büyük İsrail hayali falan, onlar boş şeyler. Ama Müslümanlar Müslümanlıktan çok uzak oldukları için onlar bunun nimetini yaşıyorlar, bayramını sürüyorlar. Müslümanlar birazcık Müslümanlığa yaklaşsalar, kısa sürede Resulullah onları nasıl Medine'den çıkardıysa bugün de çok rahatlıkla onların şeyini, planlarını alt üst etmek mümkün olacaktır. Şimdi bunlar Müslümanları çok kıskandıkları için, bak mesela şeyde Ali İmran suresinin 69. ayetinde Allah-u Teala şöyle diyor. Ama bunlar iki grup. Bir grup var, gerçekten inanıyor. Kabul ediyor. Tamam diyor. Şimdi bu anlattıklarımız inanmayan grup. Diyor ki Allah-u Teala وَدَّتْ تَائِفَةٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَيُضِلُّونَكُمْ O ehli kitaptan bir grup, yani o Yahudiler, Medine'deki Yahudiler var ya, çok istiyorlar. Ah, bunları bir saptırabilsek yollarından. Çünkü doğru yolda olduklarını biliyorlar ya. وَمَا يُضِلُّونَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْفُرُونَ Bunlar sadece kendilerini saptırıyorlar ama bunun şuurunda değiller. Anlayamıyorlar, kavrayamıyorlar. Evet, şimdi bunlar tabii çok şeyler var. Saptırabilmek için Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i ilah yapmaya başlıyorlar. Aynen İsa aleyhisselama ne yaptılarsa aynısını Muhammed aleyhisselam için yapmışlardır. Ama bu işlerini Resulullah hayattayken başlatmışlardır. Medine'de başlatmışlardır. Bakın mesela işte Ali İmran 78. ayette Allah-u Teala diyor ki وَاِنَّ مِنْهُمْ لَفَر۪يكًا يَلْوُونَ اَلْسِنَتُهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُهُ مِنَ الْكِتَابِ Onlardan bir grup var, böyle dillerini kitapla şey yapıyor, kitabı dillerine doluyorlar, bir şeyler söylüyorlar. Siz onu kitaptan zannedesiniz diye. Şimdi bakın burada İncil'in içerisinden okudu değil mi Vedat? Siz kendiniz bir Hristiyan olduğunuzu düşünün. Yani şimdi Türkiye'de doğduk, büyüdük, çevremiz Müslüman şey yaptık ama bir Hristiyan toplumunda da doğup büyüyebilirdik değil mi? Bu kitap bizim kutsal kitabımız derdik. Adam bunun içerisine yerleştirmiş kendi mektuplarını. Adı Paulus'un mektupları. E şimdi Vedat'ın anlattığı gibi Paulus İsa Aleyhisselam'ı görmüş değil. Ama gördüğünü söylüyor. Ne olacak? Yani insanları kandırmak, gerçekten insanlar o kadar kolay kanıyorlar ki akla, yani böyle hayal şeyler insanların çok hoşuna gidiyor neyse. Evet. Şimdi diyor ki burada يَلْوُونَ اَلْسِنَةَهُمْ بِالْكِتَابِ لِسَحْسَبُوا مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ. Kitaptan olduğunu düşünesiniz diye onlardan bir grup dillerini kitapla eğip büküyorlar. Bunlar öyle usta insanlar ki Resulullah'ı bile hayran bırakıyorlar. Yani çok usta insanlar, çok iyi yetişmiş insanlar. O Münafıkun suresinde var ya, وَاِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُ. Onlar gördüğün zaman görüntüleri seni hayran bırakır. وَاِنْ يَكُولُ تَسْمَعْ لِكَوْلِهِمْ. Konuştukları zaman sözlerine kulak verirsin. Aa, ne güzel konuşuyorlar diye. كَانَهُمْ خُشُبُمْ مُسَنَّدَ. Ama duvara dayarı kalaslar gibidirler. Yani hiçbir garantileri yok. يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ. Her sesi aleyhlerine şey yaparlar. Biraz yüksek bir ses olsa o kalas devrilir. Bu derecede şeydirler. Ama çok usta. وَيَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Bile bile yalanı Allah'a mal ediyorlar. Yani ayetleri kendi keyiflerine göre, yani Kur'an-ı Kerim ayetlerini kendi keyiflerine göre sağa sola çekiyor, yalanlarını bile bile Allah'a mal ediyorlar. مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتَابَ. Bu beşeri Muhammed Aleyhisselam olarak düşün. Az önce İsa Aleyhisselam için anlattı. Muhammed Aleyhisselam için مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتَابَ. Hiçbir beşerin hakkı yoktur ki Allah ona kitap versin. İşte Muhammed Aleyhisselam'a kitap verdi değil mi? وَالْحُكْمَ hikmet versin, وَالنُّبُوَّةِ ve nebilik versin. Kitap, hikmet ve nebilik Muhammed Aleyhisselam'a verilen şey. ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُ عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Desin ki, Allah ile araya beni koyun, bana kulluk edin. Ya da Allah'tan önce bana kul olun desin. Şimdi Hristiyanlık da böyledir. Yani Allah'la Hristiyanların arasında kim var? İsa. Onun için derler ki işte kilisenin manevi şahsiyeti İsa'dır derler. وَلَاكِنْ كُونُ رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدُرُسُونَ. Bu kitabı öğretmeniz ve bu kitabı anlamaya çalışmanız sebebiyle Allah'a kul olun, Rabbaniler olun, Allah'tan yana olun der. وَلَا يَأْمُرَكُمْ اَنْ تَتَّخِذُ الْمَلَائِكَةَ وَالنَّب۪ي۪ينَ اَرْبَابًا. Melekleri ve nebileri Rabler edinmenizi de sizden isteyemez. İşte mesela Hristiyanlıkta ne var melek olarak? Kutsal ruh var. Onu da isteyemez. اَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذَا اَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Siz Allah'a teslim olduktan sonra sizin kafir olmanızı mı isteyecek? Ama şimdi bakın az önce İsa Aleyhisselam için Hristiyanlar ne dediler? Kelime dediler. O kelime nedir dediler? Hiçbir şey yokken İsa var dediler değil mi? Yani kelime vardı. Her şey o kelimeden yaratıldı. Peki İsa Aleyhisselam'ı Tanrı yapan o Yahudiler Resulullah'ı Tanrı yapmak isterlerse aynı mantığı kullanmazlar mı? Şimdi bakın, burada İncil dedik, gördünüz. Bu ne? Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i nasıl Tanrı yaptıklarını şundan göreceğiz. Bu ne? İslam Ansiklopedisi. Kimin bu? Diyanet Vakfı'nın yayınları. Şimdi Diyanet İşleri Başkanı çıkıp konuşuyor, diyor ki, Kur'an ve Sahih Sünnet'e dönelim. Tamam. Ama önce yapılacak önce de çok şey var ama şu kitapların içerisindeki yanlışları insanlara duyurmak zorundayız. Burada Muhammed Aleyhisselam aynen Hristiyanların Yahudilerin İsa'yı tanrılaştırdığı gibi tanrılaştırılmıştır. Burada. Ve karşı çıkanlar ayıplanıyor. Yani yanlıştır falan denmiyor. Tasdik ediliyor bu kitap. Evet, onu da Aydın Hoca'dan dinleyelim. Evet. Yani şimdi, sıradan bir Müslüman, bir vatandaşı düşünün. Diyecek ki ya kardeşim İslam Ansiklopedisi hem de Diyanet Vakfı çıkarmış. Diyanet'in işte en büyük alimler var burada diyecek değil mi? Hristiyan da buna ne diyecek? Ya bu İncil. Evet, devam et.
Evet, şimdi Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de her ne kadar da birçok yerde kendinizden öncekilerin saptığı yoldan sapmayın ve daha önce sapmış birçoklarını da saptırmış ve dümdüz yoldan şaşmış bir milletin arzu ve keyiflerine uymayın diyor. Hocamızın az önce Maide Suresi 77. ayette söylediği, yani size aktardığı gibi. Şimdi kendilerinden önce Hristiyanlar ve Yahudiler kim nasıl sapmış olduklarını Muhammed Aleyhisselam'ın bakış açısından öğreneceğiz ki Müslümanlar nasıl bakıyor. Hem tasavvufta hem de fıkıhta, yani mezheplerin Allah Resulü'ne bakış açısı nasıl olmuş? Yani kendi konumundan çıkararak. Şimdi şöyle söylerler. Derler ki şu hadise isnat ederek, ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim, mahlukatı yarattım. Bunu Hakikat-ı Muhammediye diye bir konum oluşturuyorlar. Allah Resulü'nü Hakikat-ı Muhammediye, yani Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'ı şurada belirttiği kimi kendi nurundan yarattığını ileri sürürler. Yani Allah-u Teala bilinmiyordu, kendi nurundan yarattığı bir varlık ortaya koydu. Bilinen, yani sizin gözünüzle gören zatıyla ortada olan ve bir şekle soktu. Ve görünen kısmı Hakikat-ı Muhammed'in zahiri oluyor. Görünmeyen batını kısmı, yani Allah ise Hakikat-ı Muhammediye'nin batını olmuş oluyor. Dolayısıyla Allah ile Hakikat-ı Muhammediye aynı gerçeğin ön ve arka yüzleridir söylüyorlar. Yani Muhammed Aleyhisselam, gördüğünüz Muhammed Aleyhisselam, Hakikat-ı Muhammediye Allah, yani Allah'ın ön ve arka yüzleridir Hakikat-ı Muhammediye'nin.
Ben burada şimdi şu olay şöyle anlatılıyor, biraz şey yapayım da. Evet. İkisi de kapalı, açtı. Tamam. Şimdi diyor ki işte Allah la taayyünden taayyün haline gelmek istedi. Ne demek la taayyün? Yani Allah herhangi bir şeye benzer mi? Benzemez. Leyse kemithli şeyun diyor. Hani onun benzeri herhangi bir şey yok. Peki taayyün herkesin işte enini, boyunu, şurasını, burasını göreceği şekle şey yapıyor. Mesela şimdi denizin suyunu gördüğünüz zaman gene bir şeye benzetirsiniz ama denizden şöyle bir bardak aldığınız zaman bunun artık altı, üstü, sağ solu bellidir. Diyorlar ki la taayyünden taayyün haline gelmek istedi ve Muhammed oluştu. Yani Muhammed Aleyhisselam'ın vücudu bunun dışı gibi, içi Allah. Tamam mı? Burada anlatılan o. Evet, devam et.
Ve şu hadisi de esaslanarak diyor ki Allah Adem'i kendi suretinde yarattı. Yani hadisinden yola çıkarak Allah'ın kendi nefsinde kendisi için tecelli etti. Bu tecelli ile Allah kendi isim ve sıfatlarının hepsini ihate eden sureti vücuda getirmiştir. Yani Allah aynı zamanda ete kemiğe bürünmüş halidir Hakikat-ı Muhammediye.
Allah'ın bütün özellikleri Muhammed Aleyhisselam'ın üzerinde var. Böyle.
Ve bunun için de şöyle bir şiir daha söylerler.
Bir de şunu söyler. Burada bu kişi, şu, o geçiyor az önce söyledi ama tabii anlaşıldı mı anlaşılmadı mı bilmiyorum. Şimdi aynı hakikattir diyor. Allah da Muhammed. Yani bir paranın yazı turası gibi. Burada onu söylüyor yani. Bakın burada okuyayım isterseniz şeyden. Diyor ki şurada. Evet. Burada. O la taayyün taayyün değil. Ondan şey yapmıyorum.
Arka yüzleri.
Evet. Evet. Hakikat-ı Muhammediye aynı hakikatin ön ve arka yüzleri olmaktadır. Yani bak bir dakika. Dolayısıyla la tayyun ve hakikati Muhammediye. La tayyun Allah demek. Hakikati Muhammediye. Aynı hakikatin ön ve arka yüzleridir. Yani şimdi şunun bu tarafı Allah'sa bu tarafı da Muhammed oluyor.
Biri görünen yüzü, diğeri görünmüyor.
Yani tabii o zaman bu tarafı Allah oluyor, bu tarafı Muhammed oluyor. Gözüken gözükmeyen. Evet. Ve bunun sonunda da şey yapıyor, diyor ki zahir uleması, özellikle hadis alimleri ve Hanbeliler Hazreti Peygamber'in bu şekilde anlaşılmasının onu ilahlaştırmak anlamına geleceğini söyleyerek bu inancı küfür ve şirk saymışlar. Daha önceki ümmetlerin de peygamberleri konusundaki aşırılıkları sebebiyle sapıklığa düştüklerini iddia etmişlerdir. Bu iddiaymış. Görüyor musunuz? Bak savunuyor. Evet. Hakikati Muhammediye fikrini yeni Eflatunculuk'taki Logos ve İskenderiyeli Aziz Celmenes'in peygamberlik konusundaki görüşleriyle ilgili olduğu, bunun önce Şii muhitine, oradan da tasavvufa geçtiği ileri sürülmüştür. Yani karşı çıkanlara da böyle şey yapıyor. Görüyor musunuz? Nasıl savunduğunu görüyor musunuz? Yani Muhammed ne oluyor? Allah oluyor.
Şimdi evet. Çok daha ilginç şeyler var. Tarikatçılar hakikat Muhammediye'ye insan-ı kamil adını veriyorlar. İnsan-ı kamil Allah'ın ete kemiğe bürünmüş bir halidir. Eğer insan-ı kamil olmazsa Allah bilinemezdi zaten. Her tarikat da kendi şeyhini insanı kamil olarak görüyor. Şimdi buradan önemli bir kısım daha var hocam, onu da söyleyeyim. Allah'tan başka hiçbir şey yok iken ilk defa hakikati Muhammediye var olmuş. Bütün yaratıklar bu hakikatten ve onun için halk edilmiştir. Bu hakikatten.
Yani bütün varlığı Resulullah için halk edilmişmiş.
Evet. Alemin var olma sebebi, maddesi ve gayesi bu hakikattir. Yani tasavvufta da sık sık bu hadis de kullanılıyor. Kutsi denir. Levlâke levlâke lemmâ halaktul eflâk.
Biliyorsunuz bunu şey yaparlar. O kadar çok önemserler ki levlâke levlâke lemmâ halak. Sen olmasaydın mahlukatı yaratmazdım. Aynı cümleyi kim için kullanırlar? Aynısını İsa Aleyhisselam için kullanırlar. Aynı ifadeleri. Şimdi, ve bunları aynı şeyden çıkıyor. Çünkü ikisini de yapan Yahudiler. Evet.
Şimdi Resul-i Ekrem'in ruhu ve nuru bütün insanlardan, peygamberlerden, hatta meleklerden önce var olduğundan peygamber insanlığın manevi babasıdır. Adem insanların maddeten babasıdır. Hazreti Peygamber ruhların babasıdır. Allah ilk defa şöyle bir hadis rivayet oldu ki bu hadis hem Buhari'de var, sahih olarak kabul ederler. Diğer İbn-i Hanbel'de, Tirmiz'de de nakledilir ve şöyle der. Allah ilk defa benim nurumu yarattı. Adem toprakla su arasındayken ben peygamber idim. Mealinde hadis-i şeriflerle böyle yüceltirler. Hatta şöyle bir şey daha söylerler. Peygamberin Cebrail karşısında büyüklüğünü ifade etmek için şöyle diyor Cebrail. Ahmet eğer o ulu kanadını açsaydı, yani hadis diye nakledilir, Cebrail ebede kadar dehşet içinde kalırdı. Yani Resulullah kanatlarını açsaydı, Cebrail dehşet içinde kalırdı. Şimdi bu tarikatların genel bakışı böyledir. Tabii fıkıh uleması, mezhep uleması bunun şirk olduğunu, böyle bir şeyin ilahlaştırmanın şirke getirip çıkaracağını söylüyorlar. Fakat mezhep uleması ve fıkıh alimlerin birçoğu farklı şekilde Muhammed Aleyhisselam'ı yüceltiyorlar. Nasıl yüceltiyorlar? İşte Allah Resulü'nün zatını değil de onun sözlerini kutsayarak Kur'an-ı Kerim'in önüne çıkarıyor ve hatta ona eş olarak, ortak olarak bir kaynak şeklini getiriyor ve böylece yüceltiyorlar. Yani arada bir fark yok. Biri zatını yüceltiyor, diğeri sözlerini alarak onu kutsuyor. Ve hatta sünnetin es-sünnetü kadiyetun alel kitap sonucuna varıyorlar. Sünnet Kur'an'ın önündedir. Kur'an, yani sünnet olmasaydı, hadis olmasaydı Kur'an anlaşılmazdı. Hiçbir anlamı da olmazdı diyorlar. Yani neticede şefaatle, diğer şeylerle Allah'ın önüne çıkarıyorlar yani.
Evet, şimdi maalesef bu şey çok yaygın olarak var. Biliyorsunuz levlâke levlâk, lemâ halaktu levlâk, herkesi ezberlettidir neredeyse. Sen olmasaydın işte kainatı yaratmazdın. Bunlar çok kolay tespit edilebilecek şirk çeşitleri. Ama bir de esas ustaca yapılan şirkler var ki biz mesela işte az önce Aydın Hoca'nın anlattığı gibi bize bu ilim olarak öğretildi.
Hocam çok kolay tespit edilir dediniz ama Yahya Hocamızın bir yazısı vardı 19. sayıda Levlâke diye. İmamlara yapılan anketlerde imamların yani büyük bir çoğunluğu bunu ayet olarak
Levlâke'yi mi?
Ayet. Yani çok kolay fark edilir diyoruz ama yani imam dediğimiz insanlar bunları ayet zannediyorlar.
Ya zaten bu şeyler bugünkü okullar, medreseler bir acayip gerçekten. Yani insan hayret ediyor. Ben geçen de bu ekonomik kriz sebebiyle şu anda Türkiye, aslında kriz diye bir şey yok Türkiye'de. Ben size çok net olarak söyleyeyim yani. Bir zamanlar Almanlara söylemiştim. Sizde bilgi krizi var, ekonomik kriz yok. Onlar hemen anladılar. Ama bunlar asla dinlemek istemiyorlar. Dinleseler belki anlayacaklar. Bu kadar açık konuşuyorum bakın. Ekonomik kriz yok Türkiye'de. Ekonomik kriz mal ve hizmetin yokluğuyla ortaya çıkar. Yiyecek ekmek bulamazsın. Bir yerden bir yere gidecekken işte gidecek imkan bulamazsın. Ya şimdi tutmuşlar sistemi para üzerine kuruyorlar. Paranın da aslı astarı yok. Hiçbir değeri yok. Sıfır. Onun değerini yükseltiyorlar. Hayal onu dünyaya hakim kılıyorlar ve herkes onun arkasından gidiyor. Ben şimdi bu ne kafadır, ne akıldır, ne mantıktır bir türlü hazmedemeyince bu şey aklıma geldi. Şirk. Ya dedim bu hadi insanların dünyasını batırıyor. Baksana insanlar Allah'la kendi aralarına hayali ilahlar koyup dünyalarını da batırıyorlar ahiretlerini de o zaman tamam. Şimdi bakın Allahü Teala diyor ki mesela az önce Diyanet'in İslam Ansiklopedisinden okuduk. Şimdi Diyanet Vakfı'nın yok Diyanet İşleri Başkanlığı'nın mealinden okuyacağız. Burada diyor ki ey iman edenler Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Şimdi bu emir Muhammed Aleyhisselam'ı da içine alıyor mu? Şimdi her yasadan sonra âmener rasûlü bimâ unzile ileyhi min rabbihi vel mu'minun. İşte rasul kendisine Rabbinden indirilene inanmıştır ve müminler de öyle. Ondan sonra Allahü Teala yine şey yapıyor. Resul'la emrediyor. İttebi' mâ unzile ileyke min rabbik. Rabbinden sana indirilen neyse sen ona uy diye emir alıyor değil mi? Şimdi bu burada şu mealin muhatabı Muhammed Aleyhisselam olarak düşünün. Ey iman edenler, o da onlardan mı? Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. O kim? Hayır, kendi kendine mi itaat edecek? Peygamber kelimesi. Kendi kendine mi itaat edecek? Ya ben buradaki mealden bahsediyorum. Kime, neye itaat edecek? Halbuki ya Resul kelimesi, bak Allahü Teala diyor ki وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اِلَّا الْبَلَاغِ. Resul'e düşen tebliğden başka hiçbir şey değildir. Sadece tebliğdir diyor. Resul'e düşen sadece tebliğ ise neyi tebliğ ediyor? Kur'an-ı Kerim'i. Zaten Arap dilinde Resul kelimesinin birinci anlamı getirilen şey, ikinci anlamı getiren kişi. Şimdi az önce Aydın Hoca ne yaptı? Şuradan okudu. Efendim, Adem'den önce de Muhammed vardı değil mi? Ama Allah'ın bundan haberi yok. Allahü Teala Ali İmran 144'te ne diyor? Uhud Savaşı'nda Muhammed Aleyhisselam'ın şehit edildiği haberi yayılınca diyor ki وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِيَ الرَّسُولٌ Muhammed sadece Resul'dür. Ondan önce de çok Resuller geldi. Burada bu kitaptan okuduğuna göre Muhammed Aleyhisselam'dan önce Resul var mı? Adem'den önce olmuş. Allah bilmiyor haşa. Şimdi peki efeimmâte ukutilen galaptum alâ akâbikum. O ölür ya da öldürülürse gerisin geri mi döneceksiniz? Peki o öldü. Öldü. Peki o zaman buradaki bu emir peygambere itaat edin. Kime öldü? Kime itaat edeceğiz? İşte itaat edilecek şey budur. Ama öyle bir algı yönetimi yapılmıştır ki Atiullah'a Allah'a itaat edin ve atiur Resul ve Resul'e itaat edin. Peki Resul'e itaat edin yani sünnet, kitap ve sünnet. Ondan sonra bakın ne oldu? Kitap Allah'ın indirdiği, sünnet de Allah'ın Resulünün sözleri. Peki buna nasıl itaat ediyoruz? O da Allah'ın kitabı gibidir. Peki yeri nasıl? Onunla aynıdır. Bunu İmam Şafii Er-Risalesi'nde söylüyor. Ondan sonra diyor ki sünnet Kur'an'ı, Kur'an sünneti neshetmez, yürürlükten kaldırmaz diyor. Kur'an sünneti nesheder dersek rejim cezası ne olacak diyor. Zina eden kadının öldürülmesi, erkeğin öldürülmesi olayı ne olacak diyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e baktığın zaman rejim yok. Ve şimdi arkadaşlarımıza da söylemiş olayım, sizlere de söylemiş olayım. Bunun pek aklıma gelmiyor söylemek için. Rejim cezasının olmadığını gösteren ayetlerin tamamının anlamı da saptırılmıştır. Mesela İmam Şafii'nin Er-Risalesi'nde Nisa suresinin 25. ayeti ile ilgili nasıl bir ifade var bakın. Nisa 25. ayeti açalım. Evet, sizden kimin hür mümin kadınlarla evlenmeye gücü yetmezse, mealden okuyorum, sahip olduğunuz mümin genç kızlarınızdan, cariyelerinizden alsın. Tabii nasıl nikahlasın manasını tabii. Allah sizin imanınızı daha iyi bilir, hepiniz birbirinizdensiniz, öyleyse iffetli yaşamaları, bakın cariyelerin iffetli yaşaması, zina etmemeleri ve gizli dost tutmamaları halinde iffetli yaşayacak, zina etmeyecek, gizli dost tutmayacak. Efendisi onunla nikahsız ilişkiye girerse bu şartlar mümkün mü? Bunu kabul etmeyen bir tane mezhep yok. Zinayı meşrulaştırmışlar. Düşünebiliyor musunuz? Sinayı mı? Hepsi meşrulaştırmış. Hepsi. Bakın bu esir kadının evlenmesiyle ilgili kurallar hür kadının evlenmesiyle ilgili kuralların aynısı. Diyor ki فَنْكِعُهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِينَ Nikahlayın ailesinin izniyle. Ailesi onu zorla veremez. İzniyle. Ama bu mezhepler der ki adam bu kadınla birlikte olma hakkını karşı tarafa sattığı için parayı cebine atar. Bak kadını satmayı da dinin bir parçası haline getirmişlerdir. Düşünebiliyor musunuz? Zinaya yaklaşmayın diyen Allahü Teala'nın kitabını neye delil yapmışlar? Şimdi devam ediyorum. Ondan sonra mehirlerini de güzelce verin. Bakın, mehirlerini de güzelce verin kime? Ayette o kadınlara verin diyor. Bak burada meali almamış. Ve atuhunne o esir kadınlara verin ucurehunne mehirlerini, yani ödüllerini bil maruf. Marufa göre. Onlara verin. Ama onlara verini kabul eden bir tek mezhebe ben şimdiye kadar rastlamadım. Allah böyle emrediyor. Çünkü kölelik ve cariyeliği icat etmişler ya. Çünkü canları kadın istiyor. O kadınları eve getirmek için de kadınla ilgili bütün hükümlerin anasını ağlatmışlardır. Bizim bu Kitap ve Hikmet dergisinin son sayısındaki aile yazısını dikkatle okursanız orada görürsünüz. Çok özet olmasına rağmen gene meseleyi anlatıyor. Bakın, evlendikten sonra bir fuhuş yaparlarsa onlara hür kadınların cezasının yarısı uygulanır. Esir kadınlar evlendikten sonra fuhuş yaparlarsa. Halbuki hür kadınların demiyor ayet. Evli hür kadınların diyor. Şimdi gelenekte evli kadın ve erkek zina ederse rejim, bekarlar ederse celde, yani yüz kırbaç. Halbuki ayet çok açık bunu söylüyor. İmam Şafii burada ne diyor biliyor musunuz? Feide uhsinne, evlendikleri vakit yerine ne diyor? Feide eslemne diyor. Müslüman olurlarsa. Ya zaten Müslüman olduğunu söylüyor yukarıda ayet. Yani öyle bir saptırıyor ki, şimdi önce bir İmam Şafii figürü sizin karşınızda büyütülüyor. İşte burada olduğu gibi İncil. Ne diyeceksin? Ya da burada olduğu gibi işte kardeşim İslam ansiklopedisi. Ya bunlar niye yanlış yazsın demez mi vatandaşlar? İmam Şafii, efendim, sünnet Kur'an neskeder dersek ne olacak? Kur'an sünnet neskeder dersek, Kur'an-ı Kerim'de rejim cezası yok. Ama hadislerde var, sünnette var. O zaman Allah muhafaza buyursun. Peki hadi orada kal. Niye ayetlere yanlış mana veriyorsun? Ondan sonra tutuyor. Atiullah ve atiur Resul. Allah'a itaat et ve Resul'e itaat et. İki ayrı kaynak. Birisine kitap, birisine sünnet diyor. Medine-i Münevvere'ye son gidişimde 5 toplantı yapmıştık. Biliyorsunuz şimdi bu son yaptığım adam çok meşhur bir adam olduğu için adını söylemeyeceğim. Çünkü hemen duyulur. Medine'de dediler ki ondan bir görüşmek ister misin? Tabii dedim. Gittik, adam evini tamir ettiriyormuş. Hemen telefon etmişler. Hemen ustalara demiş gidin. Ben gittim. Selamun aleyküm. Ya dedi ben Türkiye'ye geldim. Seninle görüşmek istedim. Beni görüştürmediler. Kiminle? Tabii bir tarikat aracılığı. Ya dedim sen deli misin? Onları görüştürür mü hiç? Ondan sonra bu sünnet konusunda, şimdi onlar çok şeydirler yani, sünnet. Es-sünnetu kadiyetun alel kitap derler. Sünnet kitap üzerinde, yani son sözü söyleyen sünnettir, Kur'an değil. Buna kesin inanırlar. İlim olmuş. Şimdi evinde tamir olduğu için orada değil, bir de bir ilmi müzakere yapacağız. Üniversiteden de gelip dinlemek isteyen çok kişi var. Bir tarih belirledik hemen, işte Harem-i Şerif'in yanında bir vakıf binasında bir akşam işte yatsı namazından sonra gittik, oturduk, konuşuyoruz. Şimdi hani hep ayetlere, kelimelere yanlış anlamlar verilerek, bak bunlar Arap ve çok da tanınmış alimler. Onun için isim vermiyorum, yani çok meşhur bir insan olduğu için. Şimdi orada konuşuyoruz. Bir ayet delil getiriyor, bu kelimenin manası o mudur deyince hemen. Başka bir müddet sonra dedi ki, birazcık geçti aradan zaman. Şimdi İmam Şafii delil getirdi bir şey için, dedim bak. İmam Şafii'nin kitabı burada var mı? İmam Şafii'nin dedim sünnete yaklaşımını asla kabul etmiyorum ama bu kadar da sapık değildir dedim olsun. Sizin kadar da sapık değildir İmam Şafii dedim. Nazik konuşmayı severim ya ondan dolayı yani. Getirin dedim. Bulamadılar kitabı. Neyse. Şimdi ondan sonra adam ne dediyse yanlış çıktı. Ne dediyse yanlış çıktı. E şimdi üniversiteden hocalar bu. Çok tanınmış bir insan. Bunlar Arap. Biz Türk. Şimdi kısa sürede biraz sonra dedik Abdülaziz Bey lütfen burada dur. Bu kompütür yani bu bilgisayar paramparça olacak dedi. Daha dayanamıyorum dedi. Lütfen burada bırakalım. Şimdi gerçekten öyle bir hal olmuş ki. Şimdi bu sabah Behram anlatıyor bu Özbekistan'dan gelen arkadaşımız. Diyor ki işte talakla ilgili Özbekistan da şeyde Orta Asya'da çok önemli bir merkezdir. İslam dinini öğrenme açısından. İşte Buhara, Semerkant falan. Diyor ki işte ayeti yazıyorum hani nikah çağına ulaşıncaya kadar şeyleri deneyin yetim çocukları. Reşit oldukları zaman ancak evlenmesi mümkün oluyor. İlgili ayetleri yazdım. Oradaki hocalar diyorlar ya Allah Allah yıllardır biz bu ayetleri okuyoruz niye düşünmedik? Gerçekten bir acayip bir şey. E talakla ilgili yazıyorum Allah Allah ya talakla ilgili ayetlerle fıkıhtaki talakın uzaktan yakından alakası yok. Yani bir erkeğin karısını boşaması meselesi. Zaten kadınların boşama hakkını bütün mezhepler ittifakla elinden almışlar. Hiçbirisi şey yaptığı yok. Ve şeyden işte İran'dan gelen bir arkadaşımız geçen de diyor ki ya diyor benim şimdi bir kız çocuğum oldu. Çok seviyorum. Böyle kıyamıyorum. Bir de düşündüm Allah Allah bu şimdi bu büyüdü evlendirdim. Ya bu kocasının yanında bir çöp kadar bile değerli olmayacak. Ya ben bu dine nasıl inanayım? Tabii sonra burada geldi bütün şeyleri gördü. Tam şu benim oturduğum yerde oturuyor. Bana dedi ki ya şimdi herhalde 2-3 hafta çalıştı. Ondan sonra değil mi? Yani birkaç hafta çalıştı. Arapçası da oldukça iyi. Dedi ki bu ne ya? Şimdi bu kitapların hepsini çöpe mi atacağız dedi. Yok dedim senin atmana gerek yok. Biz çöpçüyü çağırırız gelir alır. Şimdi hakikaten bakın öyle bir şey ki şimdi tekrar o ayeti okuyayım Maide suresindeki. Yani bugün Yahudilikte, Hristiyanlıkta asli hüviyetinden tamamen uzaklaşmış ama ayetlerde gördük Kur'an Müslümanları İslam'dan uzaklaştırma konusunda en büyük gayret Yahudilerde. Onun için Allahü Teala işte Ali İmran suresinde iki ayrı yerde şey yapıyor. Mesela birisinde diyor ki ya ehlel kitap lime tekfurune bi ayatillahi ve entum teşhedun. Niye Allah'ın ayetlerini görmezlikte direniyorsunuz? Halbuki hepiniz şahitsiniz. Ya ehlel kitap lime telbisunel hakka bil batıl ve tektumunel hakka ve entum te'alemun. Niye hakkı batılla karıştırıyorsunuz? İşte bu 70 ve 71. ayetler bunlar. Ve hakkı bile bile gizliyorsunuz. Ve bize de emrediyor yine Ali İmran suresinde Allahü Teala diyor ki ya eyyühellezine amenu müminler in tudî'u ferîkan minellezîne utul kitâb bu kendilerine kitap verilenlerden bir grubuna boyun eğerseniz yaruddûkum ba'di imânikum kâfirin iman etmenizden sonra sizi kâfir yaparlar diyor. E şimdi İslam alemi son birkaç asırdır kime boyun eğiyor? Bunlara değil mi? Gönderiyorsunuz bu adamlara şunu bir fıkıh doktoru yap. Şunu tefsir doktoru yap. Şunu şu. Bakın şeyde geçen daha aklıma geldi. Konuşuyoruz da. Ben işte doktoramı tamamlamıştım. Osmanlı yargı sistemiyle ilgili olarak. Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun. Yani o sahada şu anda dünyada bir başka çalışma yoktur. Yani o seviyede bir başka çalışma yoktur. Bir de Osmanlı mahkemeler 21 sene orayı şey yaptığımız için bugün işte Türkiye'deki yargı sistemini rahatlatacağız falan diyorlarsa yapacakları şey odur. Osmanlı'da 3 günden fazla süren bir mahkeme bulamazsınız. Ve yargı da son derece adildir. Bir hakim bir bölgede 11 aydan fazla kalamaz. Çünkü derler ki 11 aydan fazla kalırsa dostları oluşur. Ona mahkemeye güven kaybolur. Mahkemede hakim karar verdiği zaman bölgenin önde gelen kişileri orada mutlaka hazır bulunur. Hepsinin ismi kaydedilir. Herhangi bir yanlışlık, istinaf mahkemesi, temiz falan yoktur. Ama birisi kararın yanlış olduğu kanaatindeyse gider bir ilim adamından bir şey alır, görüş alır. O görüşte doğrudan saraya başvurur. Sarayda da bu çok ciddi bir şekilde incelenir. Eğer kararın yanlışlığı kanaatine varırsa aynı mahkemeye gönderilmez. Aynı hakime gönderilmez. Orada o hakimin de hiç bilemediği bir kişi sırf o dava için hakim tayin edilir. Sırf o dava için ve yargı sonuçlanır. Dolayısıyla yargı sistemi gerçekten mükemmeldir. Neyse şimdi o 1984'te doktoramızı bitirmişiz. Şey yaptık, bastırdık. Kültür Bakanlığı'na gönderdik ki işte bunu alın da kütüphanelerde millet istifade etsin. Baktım ki Kültür Bakanlığı müsteşarı bana telefon açtı. Yarım saat konuştu. Allah Allah ya, bu adamla tanışmam etmem. Niye konuşuyor? Neyse telefon kapandı. Baktım ki yazı geldi. Kitabınız almaya değer görülmemiştir. Şimdi anladım. Müsteşar başaramamış. Adam özür de dileyemiyor. İşte biz telefon ederek kendisini rahatlatıyor. 2 dakika sonra ondan Harvard Üniversitesi'nden bir yazı geldi. 2 dakika. Doktoranızın basıldığını duyduk. Şu adrese 50 tane ödemeli gönderir misiniz? O zamanlar İstanbul Üniversitesi'ne bizi işte İslam hukuku hocası olarak almak isteyen birçok çevreler var. Bir sürü şeyler çıkardılar. Hiç hukuki bir engel bulamadılar. Bu defa psikolojik engeller falan derken birisi geldi bana dedi ki bugün ismini hatırlayan çoğunuz olur. Çok önemli bir adam. Gel dedi seni Amerika'ya götürelim. Türkiye'de senin değerini kimse bilmiyor. İşte çok da önemli bir üniversiteye. Dedim kusura bakmayın gelmem. Şimdi bakın adamlar ne yapıyorlar? Topluyorlar yani. Birazcık öne çıktığını gördüklerini oraya alıyor. Aldıktan sonra da kendilerine şey yapıyorlar. Kendilerine eğer uyarsa uyar. Uymazsa zaten onu dışlarlar. Şimdi siz üniversitelerinizi onlara açmışsınız. Resulullah zamanında bunlar faaliyete başlamışlar. Resulullah hadislerin yazılmasını yasaklamış. Ebu Bekir yasaklamış. Ömer yasaklamış. Ondan sonra Osman zamanında bütün kapılar açılmış. Her taraf dolmuş. Şimdi işte burada Vedat anlatıyor. Paulus bana İsa göründü diyor. Ey kardeşim bizimkiler ne diyor? Şey diyor ki İmam Gazali ne kadar önemli bir kişidir değil mi? Efendim diyor levh-i mahfuz evliyanın kalbine olduğu gibi yansır diyor. Bluetooth varmış değil mi? Levh-i mahfuzda ne var ne yok o bilgi olduğu gibi gelir. Ama Allah'ın nebileri ancak melek vasıtasıyla bilgi edinir. Veliler direkt edinir. Hangisi daha üstün? Onlar ne var ne yok her şeyi biliyor. Zavallı nebi ne yapsın? Bir melek getiriyorsa biliyor, getirmezse bilmiyor. Ve bu İslam, bak bu insanları ne kadar büyüttüklerini düşünün. Ve bugün Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler olsun. İslam aleminde Kur'an-ı Kerim'i olduğu gibi anlatan yer burası. Bunu herkes biliyor. Ama burayı susturmak için herkesin elinden geleni yaptığını da herkes biliyor, değil mi? Ama Allah-u Teala ne diyor? Estağfirullah. اِنْ يَنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَاِنْ يَخْلُرْكُمْ فَمَنْ ذَلَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِ. Eğer Allah size yardım ederse hiç kimse size galip gelemez. Ama Allah sizi yardımsız bırakırsa size ondan sonra yardım edecek olan kimdir? وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Müminler sadece Allah'a güvenip dayansınlar. Şimdi tekrar ayet-i kerimeyi okuyorum ve dersi bitiriyorum. Allah-u Teala diyor ki, قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا ف۪ي د۪ينِكُمْ. De ki ey ehli kitap, dininizde aşırı gitmeyin. غَيْرَ الْحَقِّ, haksız yere. وَلَا تَتَّبِيُوا اَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ. Sizden önce sapmış olan bir topluluğun arzularına uymayın. Bugün işte Müslümanlar da onların arzularına tam tamına uymuş vaziyettedir. وَاَضَلُّوا كَثِيرًا. Çok kimseyi saptırdı onlar. وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ. Orta yoldan uzaklaştılar. Onun için artık aklımızı başımıza toplayalım. Yani şimdi mesela Kur'an okumak biliyorsunuz yasak. Bir arkadaşımız Ankara'dan dün telefon açtı. Diyor ki ya ilahiyatçılarla bu gece saat 4'e kadar diyor müzakere şey yaptık, birbirimizle sürekli mücadele ettik. Onlar illa yani Kur'an'la olmaz diyor. Bakın düşün, ilahiyatçı Kur'an'la olmaz diyor. Düşünebiliyor musunuz? Azerbaycan'da bir arkadaşımız da aynı şekilde diyor ki burada işte şu gruba mensup olan insanlar geliyorlar, Kur'an'lı olmaz diyorlar. Dindarlık adına. Bugün de ciddi manada Kur'an düşmanlığı doruk yapıyor biliyorsunuz. Hadis olarak
hadis de olmuyor.
Ha, sen gitmiştin ha.
Yunus Apaydın. İlahiyat fakültelerinde hadis derslerinin de azaltılması lazım dedi. Çünkü insanlar hadislerden din öğrenileceğini zannediyor falan dedi. Yani icmadır diyor. Yani biz bugüne kadar ulema neyi kabul ettiyse biz onu kabul ediyoruz. Hadise bakalım, dini anlayalım. Kur'an'a bakalım, dini anlayalım. Bu doğru değildir. Şeklinde bunu sempozyumda anlattılar.
Yani icma dediğiniz zaman da konsil kararları Hristiyanların. Evet neyse. Yani problem gerçekten çok ciddi büyüklükte. İnşallah hep birlikte hareket eder. Bu problemleri çözeriz. Allah yardımcımız olsun. Birinci bölümü böylece bitiriyoruz.